Bugünlerde kutsal kitaptan yorumunu yaptığımız Galatyalılara mektup, Pavlos tarafından kaleme alındı ve İsa'dan sonra 54-57 yılları dolayında yazıldığı düşünülmektedir. Bu mektubun Pavlos'un 3. müjde yolculuğunda Efes'te kaldığı dönemde yazıldığı varsayılmaktadır. Ama aynı zamanda Korintos'tan yazıldığı iddiası da epey sağlam bir temele dayanmaktadır. Galatya bölgesi geniş ve önemli bir bölgeydi ve bu bölgelerde Tanrı sözü müjde bildirilmiş ve birçok kiliseler kurulmuştu. Pavlos bu mektubu Galatya'daki tüm kiliselere yazdı. Pavlos, Galatyalıları ziyaret ettikten sonra Mesih inanlılarını Yahudileştirmeye çalışanların peşinden geldiklerini ve kiliselerin onları dinlediğini keşfetti. Pavlos bu mektubu onların mesajlarını yanlış ve sahte öğretileri çürütmek ve müjdeyi Tanrı sözünü açık bir şekilde bildirmek için yazdı. Galatya bölgesi ve Galatya halkı kimlerdi? O dönemlerde Galatya, İç Anadolu, bugünkü Ankara dolaylarıydı. Bölgeye adını veren Gal halkı ise Fransa'da oturan Keltik kabileyle aynı kanı taşıyordu. İsa'dan önce 4. yüzyılda Roma İmparatorluğunu istila edip Roma'yı yaktılar. Daha sonra Yunanistan'a geçip İsa'dan önce 280 yılında Delfi'yi ele geçirdiler. Bitinya kralı 1. Nikomedes'in daveti üzerine Gallar Anadolu'ya geçip iç savaşta kendisine yardım ettiler ve o bölgelere yerleştiler. İsa'dan önce 189'da bu Kelt kabileleri Roma İmparatorluğuna tabi kılındılar ve Galatya Roma İmparatorluğunun bir bölgesi oldu. Galatyalılara mektubun bizim için özel bir mesajı vardır çünkü birçok bakımlardan bizim gibi olan insanlara yazılmıştır. 1. Bu mektup katı, şiddetli ve ciddi bir mesajdır. Korintoslulara yazılan mektuplar gibi davranışları değil, yanlışları düzeltmektedir. Galatyalı inanlılar büyük bir tehlike içerisindeydiler çünkü imanlarının temellerine saldırılmıştı. Kayrayla kurtuluş geriye itilip yasa öne çıkarılmaktaydı. 2. Bu mektupta haberci Pavlus'un yüreği açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Pavlus'un yasacılığa karşı tahammülü yoktur. Romalılara mektubun Pavlus'un kafasından, Galatyalılara ise Pavlus'un yüreğinden geldiği söylenmiştir. Bir tanrı bilimci, Galatyalılar Romalıların sistematik bir şekilde bildirdiğini tartışmalı olarak ele alır demişti. 3. Bu mektup her tür yasacılığa karşı koyar ve Mesih inanlılarının özgürlük bildirgesidir. Müjdenin özüne karşı gelecek herhangi bir saldırıya karşı aşılmaz bir kaledir. 4. Galatyalılar kutsal kitap içerisinde ve dışında imanla aklanma, imanla doğru sayılma öğretisinin en güçlü bildirisi ve savunusudur. Tanrı'nın Hristiyan inancına gelen her türlü saldırıya karşı polemiğidir. Burada sadece iman aracılığıyla lütufla kurtulmuş bir günahlı görmekle kalmıyor, aynı zamanda lütuf aracılığıyla yaşayan kurtulmuş bir günahlı görüyoruz. Lütuf, yaşama giden yoldur ve bir yaşam biçimidir. Bu ikisi el ele gider. Şimdi Galatyalılara mektubunun yorumuna kaldığımız yerden devam edeyim. Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz İncil'den Galatyalılara mektup 5. bölüm 22. ayetten 26. ayetler arasına bakacağız. Benliğin işleri ve ruhun işleri. Benliğin işleri bizim yaptığımız işlerdir. 10 emir, Tanrı'nın verdiği yasa benliği denetim altında tutmak için verilmiştir. Ama şimdi Mesih inancı yaşamının ruhun meyvesini üretmesi gerekir. Galatyalılar 5. bölüm 22-23. ayetlerde şöyle diyor. Ruhun ürünü sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. Rab İsa Mesih de Yuhanna 15. bölümde ruhun ürününden söz etmiştir. Onsuz yani İsa Mesih'siz hiçbir şey yapamayacağımızı söylemiştir. Ve ürünü onun bizim hayatlarımızda olmasını istediği şeydir. İsa, ürün ya da meyve, daha çok meyve, çok çok meyve ister bizim hayatlarımızda. İkinci benzetmesinde tohumun 30 kat, 60 kat ve 100 kat ürün verdiğinden söz eder. Bu alanda madde 13'e bakabilirsiniz. Bizim çok ürün vermemizi ister Rabbimiz. Ürün, Rab İsa'nın bizim yaşamlarımızda Tanrı'nın ruhunu kullanmasıyla oluşturulur. Bizim aracılığımıza yaşamı yaşamak istemektedir. Hristiyan hayatını, yani Mesih inancı hayatını yaşamanızın sizden hiç istenmediğini söyleyip durmamın nedeni de budur. Sizden Hristiyan yaşamını onun, Rabbin İsa Mesih'in sizin içinizden, sizin varlığınızdan yaşamasına izin vermenizi istemiştir. Hiçbir inanlı Hristiyan hayatını kendi başına gerektiği gibi yaşayamaz. Eski doğa, eski tabiat ruhun meyvesini oluşturamayacaktır. Paulus Romalılar 7'de şöyle diyor: İçimde iyiyi yapmak için istek var ama güç yok. Bu birçoğumuzun sorunudur. Bunu nasıl yaparsınız? Bu bir kendin yap operasyonu değildir. Ama Tanrı'nın ruhunun yaşamlarımızda ruhun ürününü oluşturmasına nasıl izin vereceğiz? Size bunu bir örnekle açıklamaya çalışayım. Bahçemizde bir elma ağacı dikmiştim. Meyvenin kendi çabamla değil de ağaç tarafından üretildiğini gözlemledim. Anlayabildiğim kadarıyla dallar hiçbir zaman bir araya gelip çok çalışalım ve bu adam için bir şeyler yapalım çünkü meyveyi seviyor demiyorlar. Meyve severim ama anlayabildiğim kadarıyla meyve veren dallar kendilerini sadece güneş ışığı ve güneşe açıyorlar. Bir çiçek açıyor, sonra küçük bir yeşil meyve oluşuyor, büyüyor, sonra da olgunlaşıyor. Dikkat ettiğim bir başka şey de dallar hiçbir zaman ağacın gövdesinden ayrılmazlar ve ayrılıp gezip dolaşmazlar. Rabbimiz bende kalın, ben de sizde kalayım. Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden meyve veremez. Bunun gibi siz de bende kalmazsanız meyve veremezsiniz dedi. Bizim sorunumuz kendimizi Tanrı'ya diri kurbanlar olarak sunuyoruz. Sonra sunak ısınıyor ve sunaktan aşağıya iniyoruz. Meyve vereceksek Mesih'te kalmalıyız. Paulus bu konuyu anlayabilmemiz için meyve verme ilkesinden söz etmektedir. Meyve teslim olmakla, etrafımızdaki tatlı etkilere teslim olmakla oluşur. Dünyadan söz etmiyorum. Paulus da dünyadan söz etmiyor. İçimizde yaşayan kutsal ruha teslim olmamız gerektir. Kutsal ruh bizlerin meyve vermemizi ister. Buna ruhun meyvesi deniyor. Ruhun meyvesi sevgi, sevinç, esenliktir. Tekil olduğuna dikkat edin. Meyveleri demez. Ruhun meyvesi sevgi, sevinç, esenliktir. Burada kullanılan gramer hakkında tartışabilirsiniz ama Yunanca'da tekildir. Bu sevginin bir meyve olduğunu ve bundan bütün diğer meyvelerin oluştuğunu bildirir. Sevgi birinci sıradadır. Paulus, bizlerin sevgi olmadan ses çıkaran bir bakır ya da çınlayan bir zil olduğumuzu söyler. 1. Korintoslular 13. bölüm hiçbir zaman kutsal kitaptan çıkarılıp güzel bir çerçeveye konup duvara asılması için verilmemiştir. Ruhun armağanlarına aittir ve armağanlar sevgi olan ruhun meyvesi aracılığı olmadan kullanılmamalıdırlar. Bir armağanı bunu ruhun meyvesi aracılığı olmadan kullanamazsınız. Sevgi çok önemlidir. Paulus 1. Korintoslar 13'te eğer vücudunuzu yanmak için verseniz ve sahip olduğunuz her şeyi verseniz bile ama sevginiz yoksa hiçbir şey olduğunuzu söyler. Paulus'un söylediklerinin önemini anlamalıyız. Paulus'un yine 1. Korintoslar 13. bölümde söylediği bir başka şey de sevgi kendi çıkarını aramazdır. Sevgi kendi çıkarını aramaz. Sevgi her zaman başkaları için bir şeyler yapmaktadır. Bir armağanın her zaman kilisede kullanılması gerekir. Bütün inanlılar için ruhun bir gösterimidir. Bütün inanlıların bir armağanı vardır ve bu armağanın inanlılar topluluğunun yararı için kullanılması gerektir. Gözlerim, bedenimin diğer kısımlarının yararı için çalışıyorlar. Bedenime doğru yönde yol gösteriyorlar. Önemlidirler. Gözlerimin, bedenimin geri kalan kısmını bırakıp benden ayrılarak, biz bakınmayı severiz ve sizin ayaklarınız yoruluyorlar. Bu yüzden bir süre için sizi bırakacağız demesini hayal bile edemiyorum. Böyle bir şey asla yapmazlar. Hiçbir armağanın ruhun ürününden bağımsız olarak kullanılamayacağını kabul etmemiz gerekir. Ve bu meyve de sevgidir. Rab İsa'nın Yuhanna 15'te sözünü ettiği bu tür bir meyveydi. Meyve ruhun meyvesidir. Ruhun ürünü ise diyor Paulus Galatyalılar 5:22-23'te sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. Bu nitelikleri yasaklayan hiçbir yasa yoktur ve hiçbir yasa bunları oluşturmaz. Bunların hiçbirini kendi çabanızla oluşturamazsınız. Örneğin hiç yumuşak huylu olmayı denediniz mi? Eğer yumuşak huylu olmayı denediniz ve bunda başarılı oldunuzsa yumuşak huylu olduğunuzdan ötürü gurur duyarsınız ve o zaman da yumuşak huyluluğunuzu ve alçak gönüllülüğünüzü kaybedersiniz. Bir an için ruhun meyvesine bakalım. Ruhun meyvesi inanlıların yaşamlarını niteleyen şey olmalıdır dostum. Değerli bir inanlının sizi yargılamayacağım ama ben meyve müfettişiyim ve oluşturduğunuz meyveye bakma hakkına sahibim deyişini duyardım. Eğer bir inanlı iseniz dostum, yüreğinizde ve yaşamınızda sevgi olmalıdır. Ama dostum, eğer hayatınızda cinsel günahlar varsa, gerçek sevginin ne olduğunu hiçbir zaman bilmeyeceksiniz. Günümüzde seks hakkında çok şey bilen birçok genç var ama sevgi hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Sevgi, ruhun bir meyvesidir ve Tanrı, bir kocaya bu sevgiyi karısı için ve kadına da kocası için verecektir. Ben kimsenin iki Hristiyanın birbirini sevebileceği gibi sevebileceğini sanmıyorum. İki Hristiyan yani iki Mesih inanlısı, gerçek anlamda Mesih inanlısı birbirlerini gerçekten sevebilirler. Doktor Maggie diyor ki, karıma evlenme teklif ettiğim geceyi hiç unutmayacağım. O gece beni kabul etmedi ama kabul ettiğinde birlikte dua edip yaşamlarımızı Rabbe adadık. Ona ben anlaşılır bir şekilde konuşan bir vaizim. Bir gün başım derde girebilir, kendimizi sokakta bulabiliriz dedim. Bana söylediği şeyi hiç unutmayacağım. Eğer sokakta kalacaksan ben de senin yanında olacağım dedi. Bu yüksek düzeyde bir sevgidir. İlk kızımızı kaybettiğimizde karıma bunu doktorun söylemesini istemedim. Bunu ona ben söylemek istedim. Ona haberi bildirdiğimde birlikte ağladık, sonra dua ettik. Böyle sevgi kutsal ruhun meyvesidir. Değerli dostum, sevinç Rab İsa'nın hayatınızda olmasını istediği bir meyvedir. Sevincimiz olsun, eğlenelim diye gelmiştir. Evet, günümüzde kiliselerimizde daha çok eğlenceli zamanlar olmasını isterdim. Dünyasal insanlar iş çıkışı barlara gidip birer içki içerler ve bunun adına mutlu saat derler. İnsanlar içeri girerlerken fazla mutlu görünmezler ve çıkarlarken de fazla mutlu görünmezler. Sadece ayyaştırlar. Bu sevinç değildir. Yuhanna, bunları size sevinciniz tam olsun diye yazıyorum der. Bunlar hayatın tadını gerçekten çıkarabilesiniz diye yazılmıştır. Dostum, günümüzde iyi vakit geçiriyor musunuz? Umarım bir inanlı olarak geçiriyorsunuzdur. Üçüncü meyve esenliktir. İnanç ya da din bunu size asla veremez. Sadece Mesih size içinizin derinliklerinde esenlik verebilir. Böylece imanla aklandığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı'yla barışmış oluyoruz diyor Paulus Romalılar 5:19'da. Ruhun ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Daha başka meyveler de vardır. Siz sabırlı mısınız dostum? Tahammülünüz var mı? Bu benim yardıma ihtiyacım olan bir alandır ve bunu ancak Tanrı'nın ruhu yapabilir. Bunu kendi kendime yapamayacağımı gördüm. Sonra şefkat, merhamet meyvesi vardır, iyilik vardır, bağlılık. Eğer evliyseniz karınıza ya da kocanıza bağlı olursunuz. Bir iş yerinde çalışıyorsanız işinize ve patronunuza bağlı olacaksınız. Bir topluluğa aitseniz o topluluğa bağlı olacaksınız. Bir kilise üyesiyseniz kilisenize bağlı olacaksınız. Ülkenize, yasalara, devletinize bağlı olacaksınız. Neredeyseniz ve ne yapıyorsanız sadık olacaksınız dostum. Bundan sonra yumuşak huyluluk gelir. Bu yumuşaklık demek değildir. Gerçekten yumuşak huylu olan iki adam Musa ve Rabbisa Mesih'ti. Belki siz Musa dağdan inip halkın altından danaya tapındığını görünce onlara disiplin uyguladığında onun yumuşak huylu olmadığını düşünüyorsunuzdur. Ama yumuşak huyluydu. İsa para bozan insanları tapınaktan kovduğunda yumuşak huylu muydu? Yumuşak huyluluk, yumuşaklık ya da zayıflık demek değildir. Yumuşak huyluluk, Tanrı'nın isteğini yapacağınız, kendi isteminizi Tanrı'nın istemine teslim edeceğiniz anlamına gelir. Son olarak öz denetim vardır. Günümüzde Hristiyanların öz denetimli olmaları çok gereklidir dostum. 24. ayet. Mesih İsa'ya ait olanlar benliği, tutku ve arzularıyla birlikte çarmıha gelmişlerdir. Benlik ne zaman çarmıha gerilmiştir? Mesih öldüğünde, kendilerini de ölmüş saydıklarında kendilerini bunu temel alarak teslim edeceklerdir. Romalılar 6. bölüm 13. ayette Paulus, bedeninizin üyelerini haksızlığa araç ederek günaha sunmayın. Ölümden dirilenler gibi kendinizi Tanrı'ya adayın. Bedeninizin üyelerini doğruluk araçları olarak Tanrı'ya sunun der. Çünkü siz öldünüz, yaşamınız Mesih'le birlikte Tanrı'da saklıdır. Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum diyor Paulus. Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı oğluna imanla sürdürüyorum. Bütün bu ayetlerde düşünce Mesih çarmıha gerildiğinde inanlının da aynı zamanda çarmıha gerildiğidir. İnanlı şimdi diri Mesih ile birleşmiştir ve zafer mücadele ederek değil, Mesih'e teslim olarak elde edilir. Kutsal kitapta kullanılan sözcük teslim olmaktır. Bu iradenin bir eylemidir. Aşağıdaki ayet her şeyin anahtarıdır. Ruh sayesinde yaşıyorsak ruhun izinden yürüyelim. Galatyalılar 5 ayet 25. Bir yüksek ilahiyat profesörü birkaç yıl önce bu yürümek sözcüğüne dikkatimi çekti ve bu benim için çok şey ifade etti. Hatırlayacağınız gibi 16. ayette ruhun yönetiminde yaşamak parapeteyodur. Ama burada yürümek farklı bir Yunanca sözcüktür. İlerlemek ya da düzenli bir şekilde adım atmak anlamına geliyor. 16. ayette bizlere yürüme ilkesi verilmiştir. Burada ayet 25'te yürümeyi öğrenme anlamına gelmektedir. Fiziksel yürümeyi düşe kalka öğrendiğimiz gibi ruhta yürümeyi de aynı şekilde öğrenmeliyiz. Bu bir öğrenme sürecidir. Bu ilkeye gülünç bir örnek vermek istiyorum. Yürümek nedir? Yürümek bir ayağı bir öbürünün önüne koymaktır. Dizleri dışa doğru çıkık olan kızı duymuşsunuzdur. Bir diz öbürüne bu sefer öne geçmeme izin verirsen bir dahaki sefere ben de senin öne geçmene izin veririm diyordu. Bu yürümek bir ayağı bir diğerinin önüne koymaktır. Bu yürümeyi öğrenmek anlamına gelir. Siz yürümeyi nasıl öğrendiniz? Bu konuda bir konuşma mı dinlediniz? Okula gidip yürüme konusunda bir kurs mu aldınız? Bir kursa mı katıldınız? İlk yürümeye başlayan çocuklar ne yaparlar? Ayakta durmaya uğraşır ve adımlarını atmaya çalışır. Böyle bir çocuğu sandalyesine oturtup ayağın fiziksel mekanizmasını anlatmazsınız. Ona yürümenin psikolojisi ya da yürümenin sosyal imaları hakkında bir konuşma yapmazsınız. Bütün bu şeyleri yeni yürümeye başlayan çocuğa açıklarsanız sandalyesinden kalkıp yürür gider. Hayır dostum, yürümek böyle öğrenilmez. Yürümeyi düşe kalka öğrenirsiniz. Çocuklar kerelerce düşerler ve bazen de düştüklerinde fena halde bir taraflarını yaralarlar, kırarlar. Ama yine de yürümeyi düşe kalka öğrenir ve geliştirir, koşar, zıplar. Yürümeyi yürüyerek düşe kalka öğrenirsiniz. Bizler de ruhta yürümeyi dostum böyle düşe kalka öğreniriz. Kesvik konferanslarına, ruhsal yaşam konferanslarına ve kutsal kitap konferanslarına katılan insanlar tanıyorum. Defterleri Hristiyan hayatını nasıl yaşayacakları hakkında notlarla dolu. Yine de onu yaşamıyorlar. Sorun nedir? Ruhta yürümeyi öğrenmeniz gerekmektedir dostum. Evet, ruhta yürümeyi öğrenmeniz gerekmektedir. Bunun anlamı da yürümeye başlamanız gerektiğidir. Neden şimdi başlamıyorsunuz? Ben ruhta yürüyeceğim. Hayatımda ürünleri oluşturması için kutsal ruha bağımlı olacağım. Belki düşebileceğinizi düşünüyorsunuzdur. Size bir şey söyleyeyim mi? Düşeceksiniz dostum. Canınız yanacak. Siz kaç kere düşeceğim diye soruyorsunuz. Bilmiyorum. Ben hala düşüyorum ama ruhta yürümeyi öğrenmemizin yolu budur. Ve bu yol tek yoldur. Dostum bugün bir adım atıp Tanrı'nın ruhuna dayanmayı öğrenmeye başlamanız gerekir. Kendinizi ona teslim edin. Bu iradenizin bir eylemidir. Ben her güne, Ya Rab, bugün seni hoşnut eden bir biçimde yaşayamam. Senin bunu benim aracılığımla yapmanı istiyorum diyerek başlarım. Bazen evden çıktıktan çok kısa bir süre sonra bir şey olur. Bir sabah faveli bir kadın önüme çıktı. O ana dek iyi ve hoştum. Ama arabamı onun arabasının yanına çekip ona yaptığı şeyi söyledim. O da bana birkaç cevap verdi. Gaza basıp gittiğinde eyvah tam yüzüstü düştüm diye düşündüm. Yüzüstü düştüğümde ayağa kalkıp yeniden başlarım. Boş yere övünen, birbirine meydan okuyan, birbirini kıskanan kişiler olmayalım diyor Pavlos Galatyalılar 5. bölüm 26. ayette. Boş yere övünenler olmayalım. Sizler ve ben hiçbir zaman Tanrı'nın Harkule'de kutsalları olmayacağız. Tanrı Harkule'dedir dostum. Tanrı çok çok harikadır. Tapınmamıza layıktır. Küçük çocuklar gibi ona güvenerek yürümeye başlayalım. Yapmamızı istediği şey budur. Birbirini kıskananlar, birbirlerine meydan okuyanlardır. Birbirimize meydan okumamalı ve haset duymamalıyız. Kıskanmamalıyız. Birbirimize kin gütmemeliyiz. Çocuk iskemlelerimizden inip ruhta yürümeye başlamalıyız. İman hayatı bizi sürükleyen etkileyici bir deneyimle yükseklere çıkaran bir balonun yükselmesi değildir. Günlük bir yürüyüştür. Kutsal ruha bağımlılık içinde bir ayağı öbürünün önüne koymaktır.